suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O, sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O, her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Aban 1403 Hicri Kameri 27 Rebiusani 1446 Miladi 31 Ekim 2024 Perşembe. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analiz Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Rusya'nın bölgesel politikaları üzerinden yaptığı röportaj, İran masasından seçmeler, İranlılar arasında podcast'te ve Neşe Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kum'da büyük taklit mercileriyle görüştü. Dışişleri Bakanı İran ile Endonezya'nın küresel düzen yönetimindeki rolüne vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'ya başsağlığı mesajı. Birkaç İsrailli İran adına casusluk yapma iddiasıyla tutuklandı. Ve Lavrov, İran ile Rusya arasında stratejik ortaklık anlaşması yakında imzalanacak dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, ziyaret gezisi kapsamında bu sabah Kum kentine geldi. Cumhurbaşkanı Kum'da büyük taklit mercileriyle görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, ziyaret gezisi kapsamında bu sabah ülkenin Kum kentine gitti. Cumhurbaşkanı Pezeşkan göreve geldikten sonra ilk olarak Hz. Masume Selamullah Aleyha'nın Kum'daki kutsal türbesini ziyaret etti. Pezeşkan Kum ziyaretine gerçekleştirdi. Bir günlük ziyaret çerçevesinde taklit mercileriyle görüştü. Bu bağlamda Kum ziyareti sırasında görüşmelerinden devamında öğleden önce Ayetullah Abdullah Cevadi Amoli ile yaptığı görüşmede hükümet kurulunun çalışmalarına başlama sürecine ilişkin bir rapor sunarken şunları söyledi. Biz hükümet olarak halkın ve yöneticilerin yardımı ile seçim sloganlarımızı hayata geçirmeye ve onlara göre hareket etmeye gayret göstermekteyiz. Abdullah Cevad Amoli de bu görüşmede şehitlerimizin saf kanının başarı nedeni olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Biz savaş yanlısı değiliz ve olmayacağız ama eğer herhangi bir şekilde bize savaş davet edilirse kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı küresel düzenini yönetmede İran ve Endonezya'nın rolüne vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İran ile Endonezya arasında ilişkilerin başlamasının 75. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı yazıda şunları belirtti. Dışişleri Bakanı Arakçı iki ülke çatışmaları azaltarak ve istikrarı tesis ederek dünya düzeninin yönetilmesinde stratejik bir rol oynayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla Jakarta Postası gazetesinde bu hususta İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti'nin Filistin'e yönelik tutum ve eylemlerinin sadece İslami ilkelere değil aynı zamanda her iki ülkenin anayasanın maddelerine de dayandığını belirtti. İki ülkenin ortak kültürel miraslarına, nüfuslarının çoğunluğunun Müslüman olmasına, iki ülkenin doğu ve batı bloklarından bağımsız hareket etmesine, sömürüye karşı mücadelesine ve en önemlisi de mazlum ve mağdur Filistin halkına destek verdiklerine vurgu yapan Arakçı, bu bağlamda İran ile Endonezya milletleri arasında bağlarında gitgide güçlendiğini belirtti. Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirmesi politikasına da vurgu yapan Rakçı, Endonezya gibi bağımsız bir ülke ile ilişkileri geliştirmenin dış siyasetin Asya'ya yönelik önemli temas taşlarından biri olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı dün de Endonezyalı mevkidaşıyla telefonda görüşerek kendisinin Dışişleri Bakanı olarak atanmasını tebrik ederek bu ülkenin Filistin ülküsüne verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay'ı İspanya'da meydana gelen sel felaketine neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay'ı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya'da meydana gelen sel felaketine neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını bildirdi. Bekay bu ülkede etkili olan sel ve fırtınada can kayıplardan dolayı İspanya halkına başsağlığı ve yaralılar ise acil şifalar diledi. İspanya'da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına ülkeyi derin bir krize sürükledi. Yetkililer ölü sayısının 95'e ulaştığını ve 1200'den fazla kişinin de mahsur kaldığını duyurdu. Valencia Bölge Başkanı Carlos Mazón, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yaşanan kayıplar nedeniyle İspanya hükümeti 3 günlük ulusal yas ilan etti ve vatandaşların evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi ikili ilişkileri görüşmek üzere Venezuela ve Küba'ya gidecek. İki ülkenin özel şirketler arasında iletişim ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğinin kolaylaştırılması ve genişletilmesi, Haşimi'nin Venezuelalı mevkidaşı ve bu ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle görüşmesinin amaçlarından biridir. Haşimi, Venezuela'nın ardından Karayip bölgesi ülkeleriyle işbirliğini genişletmek amacıyla Küba'ya gidecek. Haşimi'nin Küba temasları kapsamında Tahran ile Havana arasındaki posta işbirliğine bir mutabakat saptı imzalanması bekleniyor. Haşimi ayrıca İranlı firmaların ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Havana'daki 40. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarını da ziyaret edecek.
Siyonist rejimin polisi ve iş güvenlik servisi Şabak, birkaç İsrail'den İran adına casusluk yapmak suçlaması ile tutukladığını ileri sürdü. El Cezire'nin haberine göre birkaç İsrail'den İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi. Bu konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı. Siyonist rejimin polisi ve iş güvenlik servisi Şabak, 4 Ekim'de Tel Aviv'in kuzeyindeki Ramat Gan yerleşiminde yaşayan iki İsrail'den İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını ileri sürmüştü.
Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı savunan Dostlar Grubu yayınladığı bildiride, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve uluslararası temel hakların ihlali olan Siyonist rejimin İran'a saldırısını tacizkar bir eylem olarak kınadı. Birleşmiş Milletler tüzüğünü savunan Dostlar Grubu, Siyonist rejimin İran'a yönelik son dönemdeki saldırısını kınayan bildiride şunları ifade etti. Bu kınanması gereken saldırı, Birleşmiş Milletler tüzüğünün ve tehditlerin yasaklanması da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlalidir. Bu kınanması gerek saldırı aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir ihlali olarak değerlendirilmektedir. Birleşmiş Milletler tüzüğünü savunan Dostlar Grubu, Rusya, Çin, Cezayir ve İran dahil farklı kıtalardan 18 ülkenin katılımı ile Birleşmiş Milletler gruplarından biri olarak 2021'de kurulan çok kutuplu düzene vurgu yapan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın birebir uygulanmasını isteyen kurumlardan biridir.
Rusya Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin güncellenmiş anlaşmanın yakın gelecekte imzalanacağını, savunma konularına da büyük önem verildiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile İran arasında imzalanacak olan kapsamlı stratejik Ortaklık anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde de ciddi bir erken olacağını belirtirken, bu anlaşmanın yakın gelecekte imzaya hazır olduğunu söyledi. Bu anlaşmada tarafların savunma alanında daha yakın işbirliği ve bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenlik yönünde etkileşime yönelik istekliliği vurgulanacaktır ifadesi Lavrov tarafından kullanıldı. Eylül ayının sonunda Vladimir Putin, Rusya Yasal Bilgi Sistemi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bir kararda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın teklifinin ilgili federal hükümet kurum ve kuruluşlarının rızası ile kabul edildiğini, Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanacağını da bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şeyhna Em Kasım'ın Hizbullah Lübnan Genel Sekreterliği görevine seçilmesini tebrik ederek Kudüs'ün özgürlüğüne ve Siyonizmin kökünün kazınmasına kadar kahraman Hizbullah'ın yanında olacağız mesajını iletti. Yayımlanan mesajda tüm General İsmail Kaani, Şeyhna Em Kasım'a hitaben "Yüce Allah'a hamdolsun ki tarihi bir dönemde mücahit, tecrübeli, parlak geçmişe sahip ve Şiiler ile direnişin onurlu güçleri arasında sevilen bir şahsiyet olarak kahraman Hizbullah'ın genel sekreterliği gibi ağır ve değerli bir görevi üstlendiniz" dedi. Mesajın bir bölümünde "İnşallah şehitlerin aydınlık ve cihat dolu yolu sizin yönetim ve liderliğinizde daha büyük bir hız ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer veren General Kaani, Kudüs gücündeki kardeşleriniz Siyonizmin kökünü kazıyıp Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması sürecinde sizin ve kahraman Hizbullah'ın yanında olacaktır dedi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde Cezayir'in Filistin ve Lübnan halkına güçlü desteği, Siyonist rejimin ülkemize yönelik son saldırısını kınaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının da düzenlenmesi için İran'ın talebine verdiği destek için teşekkür etti. Seyyid Abbas Harakçı bugün Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bölgesel gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar bölgedeki tehlikeli durumun ciddiyeti ve Siyonist rejimin Gazze'de soykırımı durdurmak ve Lübnan'a yönelik saldırısını sona erdirmek için acil ve etkili çabaların gerekliliği konusunda hemfikir olurken ayrıca İslam ülkelerinin uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini özellikle yaklaşmakta olan Arap ve İslam ülkeleri zirvesi çerçevesinde işbirliği yapmanın önemine vurguladı. Irakçı bu görüşmede Cezayir'in Filistin ve Lübnan halkına yönelik destekleyici tutumu, İsrail'in son saldırılarını kınaması ve Güvenlik Konseyi toplantısının yapılması konusundaki İran talebine verdiği destek için bir kez daha teşekkür etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Siyonist rejimin Kuzey Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdürmesi üzerine Filistinlere yönelik etnik temizliğe karşı küresel bir duruş çağrısında bulundu. Guardian gazetesinin haberine göre Guterres, uluslararası toplumun bu durumu önlemek için net bir tavır almaması durumunda Tel Aviv'in Gazze'de etnik temizlik gerçekleştirebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. Guterres'in bu açıklamaları, Siyonist rejimin Kuzey Gazze'ye yönelik salı günü gerçekleştirdiği ve Beit İlahya'da en az 93 kişinin şehit düşmesine yol açan saldırının ardından geldi. Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre bu saldırı İsrail rejiminin son bir hafta içinde bölgedeki sivil kayıplara yol açan en az 7 saldırısından sadece biridir.
Sahab Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda 2822 kişinin şehit olduğunu, 12.937 vatandaşın yaralandığını duyurdu. İşgal ordusuna ait savaş uçakları tarafından Lübnan'ın güneyindeki El Beka bölgesinde bulunan Yahmu, Bednail ve Bayt Salihi çiftliği köylerine dün düzenlenen 3 hava saldırısında 27 kişi şehit olurken 15 kişi de yaralandı. Lübnan Basane Sahmar köyüne düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğunu ve 15 kişinin de yaralandığını, Bednail'deki saldırıda 9 kişinin Şemstar kasabasına yakan Bayt Salibi çiftliğinde bir evi düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi. İşgal güçleri 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de sürdürdükleri soykırımı genişleterek 23 Eylül'den bu yana başkent Beyrut'ta dahil olmak üzere Lübnan'ın tüm bölgelerine yoğun ve benzeri görünmemiş şiddetli hava saldırılar düzenledi. İşgal rejimi uluslararası uyarılar ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak ülkenin güneyine kara harekatı da başlattı. İsrail işgal ordusu diğer yandan Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle Gazze'ye yönelik ikinci yarına giren saldırılarını sürdürüyor. Uçakları, hastanelerin çevresini, binaları, yüksek apartmanları, Filistin'in sivillerin evlerini bombalıyor ve sivillerin üzerlerini yıkıyor. Ayrıca su, gıda, ilaç ve yakıt girişini de engelliyor. Bu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olan 145 bin Filistinli şehit oldu ya da yaralandı. 10 binden fazla kişi kayıp durumundadır. Büyük bir yıkım ve açlık onlarca çocuk ve yaşlıların ölümüne neden oldu. Gazze'deki bu korkunç katliamı yol açtığı durum dünyadaki en kötü insani felaketlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bir çocuk ve bir genç bugün sabah İsrail'in Nuruş Şems mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. İşgal güçleri dün gece de Tulkire mülteci kampında Kassam Tuhaylı'nın bir liderini suikast ile şehit ettiler. Tıbbi kaynaklar Ahmet İhsan Fehmavi isimli çocukla Abdulaziz Ebu Semen isimli gencin İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nuruş Şems mülteci kampına düzenlediği saldırıda aldıkları ağır yaralar sonucu bugün sabah şehit olduklarını bildirdi. Filistin Kızılay'ın Nuruş Şems mülteci kampında sivilleri hedef alan saldırıda bir gencin de ağır yaralandığını duyurdu. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri işgal güçlerini 3 ağır iş makinesiyle birlikte batıdan Tulkerem kentine girerek ana caddelerde özellikle El Uleymi açık, Kudüs yolu ve Nablus yolunda devriye gezdiğini, Tulkerem mülteci kampının girişinden geçerek kentin doğusundaki Nuruş Şems mülteci kampına doğru ilerlediğini bildirdi.
Irak İslami Direnişi bugün İsrail rejiminin hedeflerine karşı 5. insansız hava aracı İHA saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Irak İslami Direnişi bugün gerçekleştirdiği 5. İHA saldırısında Suriye'deki işgal altındaki Golan Tepe bölgesinde hayati bir hedef vurduğunu açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Lübnan'da Hizbullah'ın yeni genel sekreterinin seçiminin ve önemi ve sonuçları başlığı altında. Seyit Hasan Nasrullah'ın şehadetinden bir ay sonra Lübnan Hizbullah'ı hareketin yeni genel sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım'ı seçtiğini duyurdu. Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki terör eylemi sonucu 27 Eylül'de şehit edildi. Siyonist rejim tarafından işlenen bu alçak cinayetten 33 gün sonra daha önce Seyit Hasan Nasrullah'ın vekili olan 70 yaşındaki Şeyh Naim Kasım, Lübnan Hizbullah'ı genel sekreterliği görevine seçildi. Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953 yılında Lübnan'ın Keferkila bölgesinde doğdu. Evli ve 6 çocuğu olan Naim Kasım ilahiyat okudu ve Lübnan Üniversitesi'nde kimya alanında lisans derecesini tamamladı. Üniversiteyi tamamladıktan sonra 6 yıl boyunca kimya öğretmenliği yapan Naim Kasım Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucuları arasında yer alıyor. 1974 ila 1988 yılları arasında ise İslami Din Eğitimi Derneği'nin başkanlığını yaptı. Hizbullah Hareketi'nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan Naim Kasım 1991'de Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'daki Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçilmesi birçok boyuttan önemlidir. Birinci boyut, Şeyh Naim Kasım'ın Emel ve Hizbullah olmak üzere iki harekette örgütsel çalışma geçmişine sahip olmasıdır. Lübnan'da hem Emel hareketinin kurulmasında hem de Hizbullah'ın kurulmasında yol oynayan isimlerden biridir. Bu önemli örgütsel özellik Şeyh Naim Kasım'ı Lübnan Hizbullah'ının yapısal ve askeri gücünü yeniden tanımlama yeteneğine sahip kılıyor. Yazar ve siyasi analist Hasan İbrahim bu seçimin Şeyh Naim Kasım'ın kişiliği nedeniyle yapıldığını söyledi. Şeyh Naim Kasım örgütsel alanlarda dindar ve aktif bir kişidir ve ciddi ve güçlü bir kişiliğe sahiptir.
Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'da Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçilmesinin öneminin ikinci yönü ise Siyonist rejimin suçlarına ve Lübnan'da ise çok sayıda Hizbullah komutanı ve liderine yönelik suikast düzenlenmesine rağmen bu hareketin hala dinamik olduğu ve karizmatik ve mücahit lideri Seyyid Hasan Nasrullah'a düzenlenen suikastın şokunu çabuk atlatmasıdır. Genel sekreterin seçimi Hizbullah ve Yüksek Konsey'nin tutarlılığını ve iç bağlarının güçlü olduğunu gösteriyor. Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'da Seyyid Hasan Nasrullah'ın halife olarak Hizbullah'ın yine genel sekreteri olarak seçilmesinin öneminin üçüncü boyutu ise bu hareketin Siyonist rejime karşı mücadeleyi sürdürdüğünü göstermesidir. Şeyh Naim Kasım'ın kişiliği ve 30 yılı aşkın Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı olma deneyiminin yanı sıra 1993, 1996, 2000 ve 2006 yıllarında 4 savaşa katılma deneyimi Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım'ın da görev süresi boyunca Kudüs'teki işgal rejimine karşı mücadelede Seyyid Hasan Nasrullah'ın yolunu sürdüreceği ve direniş ekseninde ise aktif rol oynayacağını gösteriyor. Son olarak Siyonist rejimin bu hareketin liderlerine ve komutanlarına suikast düzenlediği bir ortamda Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'da Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçilmesi şunu gösteriyor ki Lübnan Hizbullah'ın liderleri ve komutanları Siyonist rejimin suçlarından ve terörden korkmazken, üstelik Allah yolunda cihat yolunu ve şehadet yolunu bilinçli olarak seçerler. Siyonist rejimin anlayamadığı temel konu ise işte budur. Siyonist rejim, direniş liderlerine düzenlenen suikastın Lübnan'daki Hizbullah'ın veya diğer direniş gruplarından çökmesine neden olabileceği yönündeki yanlış düşüncesi de budur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Güney Afrika'dan Filistinlilerin savunulmasına yönelik yeni hukuk girişim başlığı altında. Gazze Şeridi'nde Filistin soykırımının devam etmesi Güney Afrika Hukuk Ekibi'ni İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaklaşık 5000 sayfalık bir dava sunmaya yöneltti. Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu eylemi bu ülkenin Siyonist rejimi Gazze'deki Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayarak gündeme getirdiği davanın son adımıdır. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada İsrail'e soykırım yapma yönünde özel bir niyeti ve kastı olduğu yönündeki ana delili sunacağını duyurdu. Netanyahu'nun kabinesindeki ırkçı bakanlar Filistinlilerin Gazze şeridine zorunlu göçünden açıkça bahsediyor. İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu toplantıda Gazze'deki nüfusun azalması ve insanların bu şeritten zorla göç ettirilmesi konusunu gündeme getirdi. Bu sözler Siyonistlerin Gazze'deki etnik temizlik politikasını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu oturumla ilgili ses bandında Ben-Gvir şöyle diyor: "Bir yıldır Gazze'yi bombalıyoruz. Buradan başka ülkelere gitmek için onlara bir fırsatınız olduğunu söyleyebiliriz." Güney Afrikalı diplomatlar bu tür açıklamaların İsrail'in soykırım niyetine dair reddedilemez kanıtlar sağladığını söylüyor. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden batılı hükümetler ise Gazze şeridinde Siyonistlerin insanlığa karşı işlediği en ağır suçları izlerken ırk ayrımcılığının ve ırkçılığın başlıca kurbanlarından biri olan Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'nda Siyonist rejimi Gazze'deki soykırım suçlamasıyla suçlaması bu rejim ve destekçilerine uygulamada bir şokla ve beklenmedik bir hukuki saldırıyla karşı karşıya bıraktı.
Uluslararası Adalet Divanı hakimlere daha önce Gazze şeridine yönelik saldırının durdurulması yönünde Siyonistler aleyhine bir karar vermişti. Ancak ne İsrail ne de bu sahte rejimin destekçileri bu kararı asla dikkate almadılar ve geçtiğimiz yılda Siyonistler Filistinlilere yönelik soykırım cinayetlerinde ve insanlık dışı saldırılarına da devam etti. Şimdi uluslararası kuruluşların yetkilileri ve insan hakları savunucuları Gazze'de bir insani felaketin yaşandığını konuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, İsrail ordusunun bölge sakinlerine yeniden etme çabaları nedeniyle Kuzey Gazze şeridindeki durumun felaket olduğu konusunda uyardı. Gebreyesus ilk sosyal ağındaki resmi hesabında bir mesaj yayınlayarak İsrail'in yoğun saldırılarından sağlık tesislerini de hedef aldığını, zaten bu mekanlara ulaşmanın da çok kısıtlı olduğunu belirtti. Ayrıca hayata önem taşıyan tıbbi ekipmanların eksikliğini ve bunun sonucunda insanların hayat kurtaran sağlık hizmetlerinden de mahrum kaldıklarına dikkat çekti. UNICEF sözcüsü Rosalia Bulen, Gazze'de özellikle bölgenin kuzeyinde durumun kötüleştiğini belirterek saldırılar yoğunlaştı. Sığınak olarak kullanılan hastaneler ve okullar güvenli değil, dedi. UNICEF yetkilisi İsrail'in kuzey Gazze'ye yönelik politikalarından bölgeyi tüm Filistinlilerden boşaltma riski taşıdığı konusunda uyarırken, insanlığa karşı suçlarda dahil olmak üzere barbarca suçlara varabilecek eylemlerle uğraşıyoruz vurgusunda bulundu. Siyonistlerin hedefi 2 milyon Filistinli mülteci Gazze şeridinden ayrılmaya zorlamaktır. Siyonistler Gazze halkına iki yol sunmuşlardır. Ya ölüm ya da ata topraklarını terk etme. Siyonistlerin son 76 yılda Filistin'de işlediği suçlara bakıldığında Filistin direnişinin hiçbir zaman yıkılmayacağı görülüyor. Gazze'nin yıkıntılarından sahte İsrail rejiminin tanınmasına izin vermeyecek dirençli ve cesur Filistinlilerden oluşan yeni bir nesil yükselecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde Rusya'nın bölgesel politikaları etrafında sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü sunmuştuk. Rasaba İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türk Yılmaz ile röportajımızın geri kalan kısmını dinliyorsunuz efendim.
Biz Rusya'nın bölgesel anlamda baktığımız bu politikaları diğer ülkelerle nasıl devam ediyor Ziya Hocam? Yani İran'ın Rusya ile Suriye'deki hassasiyetlerini konuştuk. Şimdi Arap ülkelerle ilgili Rusya nasıl bir tavır içinde? Biliyorsunuz İran'ın bir takım jeopolitik hassasiyetleri var. İster kuzeydeki o sözde Zengzur Koridoru adı altındaki o gündemle ilgili olsun veya Araplarla ilgili orada o Fars Körfezi'nin isminin sürekli değiştirilip gündeme getirilmesiyle olsun. Rusya son dönem bu iki konuda nasıl bir tavır sergilerdi? Yani İran'ın stratejik işbirliği ortağı diyoruz ama Bu ortaklığa uygun bir hareket gördük mü Rusya'dan sizce?
Bakın, sözümün başında da ifade ettiğim üzere ülkeler arasındaki ilişkilerde ortak hedeflerin örtüştüğü ve örtüşmediği bir takım ayrı hedefler de var.
Evet.
Bakın, Rusya Suriye Savaşı'nın ortasında Türkiye ile başka bir anlaşma da yaptı. Bu Suriye ve İran'ın çıkarlarının aleyhineydi. Açıkça Türkiye ile birlikte Astana görüşmeleri başlattı Suriye hakkında. Daha sonra Suriye hükümetinin itirazı üzerine İran'da bu görüşmelere katılmaya davet edilmek zorunda kaldılar. Yani evet. İransız Rusya bir yerde kendi, yani misafir bulunduğu ülkenin meşru hükümetini de atlayarak kendisi doğrudan Türkiye ile bir takım görüşmeler başlattı.
Evet.
Bu ise hem Suriye'nin hem de Suriye'nin daimi müttefikleri, yani karadaki müttefiklerinin çıkarlarına aykırıydı. Demek ki Rusya burada açıkça ortaya çıktığı üzere Suriye konusunda bile farklı hedefler, farklı stratejiler geliştirebiliyor.
Doğru.
Ve yine bu Suriye iç savaşı sırasında İsrail tarafından Suriye'ye yönelik saldırıları Rusya hiçbir zaman önlemedi. Önleyemediği için değil, önlemek istemediği için önlemedi. Çünkü İsrail'in kuruluşunda ve ayakta kalmasında önemli bir rol üstlenmiştir Rusya ve eski Sovyetler Birliği. Ve hatta İsrail'e karşı bazı saldırıların yapılmasına karşıdır. Mukavemet ve de direniş güçlerinin İsrail sınırlarına yaklaşmasına karşı olduğunu defalarca, yani Suriye'de birlikte ittifak halinde savaştığı dostlarına iletmiştir.
Peki, bunları sözde yani söylemiş belki ama pratikte Gazze krizi ile ilgili sizce ne kadar Rusya'nın politikaları etkili oldu?
Eğer
acaba
müsaade ederseniz ben önceki sorunuzu tamamlayayım.
Tabii.
Bakın,
lütfen.
Rusya Türkiye ile bir şekilde, Arap ülkeleriyle başka bir şekilde, Kafkasya ülkeleriyle başka bir şekilde ilişkiler geliştirmektedir.
Evet.
Yani sadece İran'la sınırlamamaktadır bölgesel siyasetlerini. Arap, bakın, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle de son bir yılda oldukça sıkıntılı bir döneme girmiş bulunuyor. Amerika'nın Rusya'yı bir yıpratma savaşına sürüklediğinin farkına varmış olarak ister istemez Amerika ve müttefiklerini başka bölgelerde sıkıştırmak, başka bölgelerde onların menfaatlerine karşı başka müttefikler arama peşine düşmüştür. Bunlardan biri Türkiye'dir, bir NATO ülkesi olarak.
Evet.
Bir Arap ülkeleridir, Körfez ülkeleridir. Daha sonra Azerbaycan'dır. Daha uzaklara gidersek Çin'dir, Kuzey Kore'dir. Hatta bir yere kadar Hindistan'dır. Bunlarla her biriyle farklı ortak işbirlikleri oluşturmaktadır. Bu işbirliği oluştururken ister istemez bu ülkelerle olan ilişkileri İran'ın çıkarlarının aksine gelişmektedir. Mesela Körfez ülkelerinde, Fars Körfezi bölgesinde Arap ülkelerle işbirliği talep ederken ister istemez Arap ülkelerinin de bir takım talepleri olmakta. Bunların başında ise İran'ın 3 adası olan Tom Küçük, Tom Büyük ve
Musa.
Ve Ebu Musa adalarının Araplara ait olduğuna dair bildiriye imza atmıştır. Bu her ne kadar stratejik ortağı dediğimiz İran'la bütün bu derin ilişkileri olmasına rağmen bunu imzalamak zorunda kalmıştır. Ve yine Zengezur geçidi ve de koridoru konusunda Azerbaycan ve Türkiye'yi razı etmeye çalışmaktadır. Her ne kadar bu geçidin eğer şeyin Rusya'nın kontrolü dışında gelişmesi durumunda Rusya'nın da aleyhine olsa bu bunu kabul etmemesi gerekirken ama kendi kontrolünde bir koridorun Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ulaşımı sağlamasını bir yerde Rusya ve Azerbaycan'dan alacağı bir takım tavizlere karşı bir taviz olarak sunmaktadır.
Peki ne pahasına yapıyor bunu? Çünkü eğer öyle bir konu gerçekleşirse İran ile Ermenistan arasındaki sınır tamamen kapatılmış olacak. İran'da ve Ermenistan'da defalarca buna tepki göstererek vurgu yapıyorlar. Bunu ne pahasına yapıyor? Yani Türkiye ile Azerbaycan memnun olsun ama İran nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalsın?
Bakın sadece İran Türkiye ile Azerbaycan razı olsun diye değil. Burada Rusya'nın kendi çıkarları da var.
Evet.
Niçin? Bakın Rusya bu Ermenistan'ı kaybetmiş bulunuyor. Paşinyan'la birlikte Ermenistan kendi çizgisini, hedefini batıya doğru yöneltmiş bulunuyor.
Evet.
Kaybedilen bir Ermenistan, eğer yani Rusya açısından bakarsak, böyle bir geçidi Fransa veyahut da Amerika'nın kontrolünde veyahut da onlarla işbirliği şeklinde ve Azerbaycan, Avrupa, Türkiye ile birlikte böyle bir geçide müsaade ederse ki diyelim ki kendi hakimiyet hakkını kullanarak böyle bir geçide izin verse o zaman Rusya tamamen kaybetmiş olacak.
Evet.
İran da kaybetmiş olacak, Rusya da kaybetmiş olacak. Ama Rusya en azından kendi çıkarlarını korumak için kendi kontrolündeki bir geçidin yapılmasını hem Türkiye ve Azerbaycan'ı da razı ederek, onların memnuniyetini de kazanarak ve tabii bunun karşılığında her iki ülkeden de böyle sıkıştığı bir dönemde yardım almak karşılığında böyle bir taviz veriyorsa Rusya kendi çıkarlarını öncelediği içindir. Her ne kadar bu konuda İran'ı ikna edemese de bu geçidin İran'ın çıkarları aleyhinde olduğunu bilse de kendi çıkarlarını korumak pahasına bu şeye başvurmakta ve hatta bunu tabii şey yaparken bu NATO'nun eline geçmesin bu geçit. Amerika'nın Batı'nın eline geçmektense benim kontrolümde olsun diye bir de İran'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Yani öne sürülen argümanlar her ne kadar İran'ı ikna etmese bile kendi arka planda kendi çıkarlarını planladığı için görünürde oldukça mantıklı görünmektedir.
Yani pardon bölüyorum, burada Türkiye NATO üyesi olduğu için şimdi yani eğer gerçekleşirse böyle bir proje NATO'nun da kullanacağı anlamına gelmiyor mu bu koridorun? O zaman Rusya'nın aleyhine olmuyor mu?
Bakın durumda? Bir de Türkiye açısından bakarsak Türkiye ile Batı da son zamanlarda ilişkileri biraz kötüleşmiş bulunuyor. Türkiye bu geçidi Batı'ya pazarlayabilir elbette.
Evet.
Ama Rusya'nın rızası olmadan, İran ve Rusya'nın rızası olmadan böyle bir geçidi de sahip olamayacağını bildiği için Batı yerine şimdi Rusya'yı tercih etmektedir. Hı hı. Ha bu ileride ne olur ne olmaz onu kimse tahmin edemez. Ama ülkeler biliyorsun kendi çıkarları için illa da uzun süreli olmasına da gerek yok bazı girişimlerinin.
Doğru.
Eğer komşu ülkelerde bir zaaf varsa, komşu ülkelerin onlara bir ihtiyacı varsa rahat bir şekilde yani tarihte bunun örneklerine yüzlerce defa rastlamışız. Eğer komşunda bir zaaf varsa o zaafı kendi lehine kullanmak isterler. Şimdi Ermenistan bir çıkmaz sokak gibi. Bir yol aramakta. Bunun en iyi yolu da Türkiye üzerinden batıya ulaşmaktır.
Doğru.
Ama Ermenistan bu kadar direniyorsa bunun mutlaka batı bunu istediği için direniyor. Sadece İran istediği için değil. Çünkü Batı bir yerde Türkiye'nin de Orta Asya'ya ulaşmasını istememektedir. Hı hı. Her ne kadar şimdi Türkiye Batı'nın bir müttefiki olarak onlarla birlikte çalışıyorsa da gelecek yılların ne göstereceği belli değildir. Bunun için Türkiye ve Azerbaycan ister istemez Rusya ile çalışmak isterler. Yani hem kendi hedeflerine ulaşmak hem de Rusyasız, İransız bu bölgeye nüfuz edemeyeceklerini, bu bölgede böyle bir koridora sahip olamayacaklarını bildikleri için bazen Rusya ile çalışıyorlar. Bundan bir yıl öncesine kadar ise bu koridorun, daha doğrusu bu yolun İran toprakları içerisinden geçmesini bizzat kendileri ilan ettiler. Yani Ermenistan istemezse buradan geçeriz dediler. Ama Rusya'nın böyle bir göz kırpması, böyle bir taviz vermesini, daha doğrusu Rusya'nın zaafını kendi lehlerine çevirmek istiyorlar.
Doğru.
Yani ülkeler hiçbir zaman kendi menfaatlerini başka ülkelerin menfaatine olsun diye hesaplamazlar. Hem Rusya hem Türkiye, Azerbaycan yani öne çıkan fırsatları kendi ülkeleri lehine kullanmak istiyorlar. Yani bu arada İran'ın kendi menfaatlerini korumak için öne sürmüş olduğu mantıklı argümanlar da her ne kadar mantıklı olsa da yani ülkeler daha kolay bir şekilde hedeflerine ulaşıyorlarsa rahatlıkla unutabilirler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Senziye Türk Yılmaz ile bir röportaj yaptık. Rusya'nın bölgesel gelişmeler çerçevesindeki özellikle son olaylara karşı olan tutumunu ve politikaları hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir/temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Cumhuriyet İslami Gazetesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin İran egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal saldırısını kınadığını, İslami Şura Meclisi'nin Hicri Şemsi 1404 yılı bütçe genel başlıklarını onayladığını, Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejimi uluslararası yaptırım zaruretini vurguladığını belirtiyor. Horasan Gazetesi, Cumhurbaşkanı'nı Şeyh Naim Kasım'ı tebrik ettiği haberinde şunlara yer veriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin yeni genel sekreteri olarak seçilen Şeyh Naim Kasım için tebrik mesajı yayımladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin yeni genel sekreteri seçilen Şeyh Naim Kasım'ı bu önemli göreve gelmelerinden dolayı tebrik etti. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı belli oldu. Filistinli direniş örgütleri de Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım'ın seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Bu kararın Hizbullah'ın direniş gücünü ve saldırılara karşı direncini arttırdığı vurgulandı. Keyhan Gazetesi, Yemen Ordusu ve Hizbullah'ın koordinasyon içinde 3 gemi ve askeri hedeflere saldırarak Siyonist rejime ağır darbe indirdiğini, Dışişleri Bakanı'nın Cemşit Şarmeht'in infazına gelen tepkilere karşı Almanya pasaportunun kimseye, hele ki bir teröriste dokunulmazlık getirmeyeceğini belirttiğini, Komutan Selami'nin gelecek günlerde Siyonist rejime daha ağır darbelerin indirileceğini belirttiğini ilk sayfadan veriyor. Kudüs gazetesi ise İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin İsrail'in Anrova aleyhindeki kararını kınadığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Emir Said İrevani, Tahran, İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Anrova'yı hedef alarak hayati destek sağlamasını engellemeye yönelik son kararını şiddetle kınıyor açıklamasında bulundu. İrevani, Salı günü yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında Filistin konusunda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Anrova, Gazze'deki tüm insani müdahalelerin omurgasını oluşturuyor. Bunu hedeflemek, Filistinlileri hayati önem taşıyan yardımlardan mahrum bırakıyor ve krize yeni bir zorluk katmanı ekliyor ifadesine dikkat çekti. İsrail'in apartheid ve işgalci rejimi uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir diyen İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi'nin kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, bu kurum ya İsrail rejiminin savaş makinesini durdurmak ve daha fazla soykırımı, savaşı ve saldırganlığı önlemek için kararlı bir şekilde hareket edecek ya da bu suçların kontrolsüz bir şekilde devam etmesine zımnen izin verecektir ifadesinin altını çizdi.
Tahran Radyosu.
Şehvan gazetesi hükümet sözcüsünden naklen, hükümetin BRICS kapasitesini kullanarak ülkenin ekonomik gücünü arttırmaya çalıştığını söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın gelecek yıl maaş artışlarının ortalama %28 artacağını belirttiğini, bölge ülkelerinin İsrail karşıtı tutumlarının İran Dışişleri Bakanlığı'nın akılcı siyasetlerinin sonucu olduğunu belirtiyor. Ebrar gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği'ni ikiyüzlülükle suçladığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor. İran Dışişleri Bakanı Tonder terör çetesinin elebaşının idam edilmesinin ardından Avrupa Birliği dış politika yetkilisinin müdahaleci açıklamalarına yanıt olarak Avrupa'nın ikiyüzlülüğün sembolü olduğunu söyledi. Seyit Abbas Irakçı, Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu Joseph Borrell'in açıklamalarına gösterdiği tepkide X sosyal medya hesabında Avrupa Birliği dış politika yetkilisi, insan hayatının ve onurunun korunması gerektiğini söylediğinizde inanmak isterim ama sorun şu ki Avrupa'daki meslektaşlarınız Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki cinayetleri utanmadan destekliyorlar diye yazdı. Irakçı mesajının devamında şunları kaydetti. Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinin sona erdirilmesi için Avrupa Birliği tarafından önlem alınması konusunda bir fikriniz yok mu? Lübnan'daki 1,5 milyon mültecinin yerlerinden edilmesinin sona erdirilmesi ve evlerine geri dönmeleri için Avrupa Birliği tarafından alınan tedbirler hakkında ne dersiniz? Veya Cemşit Şarmeht tarafından öldürülenlerin ailelerini desteklemek için Avrupa Birliği tarafından önlemler alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevabınız yoksa Avrupa'nın sadece ikiyüzlülüğün sembolü olduğunu söylemek gerekir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'te yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Selamlar. İranlılar arasında podcastini dinliyorsunuz. Bu podcast, Yunan gezgini Sofia A. Koltake'nin diliyle İran ve İranlıları anlatmaktadır. Önceki bölümlerde İran kültürüyle derin bir ilişkisi olan Müslümanların inançları ve düşünceleri hakkında konuştum. İran Radyo'dan ben Mehtap Mahir ile birliktesiniz değerli dinleyiciler. Bu bölümde bu gezginin gözünden İranlılar arasında Nevruz, Yelda Gecesi ve aile doğum günü kutlamaları hakkında bilgi edinelim. Bu bölümü dinlemeden önce sonraki bölümlerde nelerin olacağını ve daha önce konuştuklarımızı öğrenmek için iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden bizi takip edebileceğinizi ve görüşlerinizi iletebileceğinizi belirtmek istiyorum. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın konuşmalarını dinleyelim. Size İran'da bulunduğum zaman katıldığım törenler ve kutlamalar hakkında konuşmak istiyorum. Her yıl tüm İranlıların hangi inançtan olursa olsun kutladığı önemli ve temel kutlamalarından biri Nevruz Bayramı'dır ve yeni yılın başlangıcı ile ilgilidir. İranlıların eski takvimlerinde birçok antik kutlama vardı ancak zamanla bu ülkeye sadece Nevruz ve Yelda gecesi kutlamaları daha belirgin hale gelmiştir. Bazı İranlılarda Ekim ayının sonlarında kutlanan Mehregan antik şenliğini anar. Mehregan, Nevruz'dan sonra antik İranlıların en büyük kutlaması olarak kabul edilmiştir. Öncelikle Mehregan ve Yelda gecesi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ardından Nevruz'a daha fazla değineceğim. Mehregan kutlamasının tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar uzamakta ve 4000 yıl aşkın bir geçmişi vardır. Mehregan kutlamasının kökeni en azından İran'ın eski krallarından Feridun dönemine kadar uzanmaktadır. Ünlü İranlı şair Firdevsi, ünlü eseri Şahname'de bu eski kutlamaya ve Feridun'un hükümdarlığı döneminde ortaya çıkışına açıkça atıfta bulunmuştur. Ahamenişler dönemi yaklaşık 2500 yıl önce İran'ı yöneten ve dünyanın en büyük imparatorluğunu oluşturan bir dönemden önce Mehregan Festivali Beyadi yani Tanrı'yı hatırlama, Tanrı'ya şükretme olarak adlandırılmaktaydı. Zertüştlerin kutsal kitabı olan Avesta metinlerine göre, Ahamenişlerden önce İran takvimi yaz ve kış olmak üzere iki mevsimden oluşuyordu. Nevruz, yeni yılın ve yaz mevsiminin başlangıcı kutlaması, Mehregan ise yılın ikinci yarısının ve kış mevsiminin başlangıcı kutlamasıydı. Günümüzde Mehregan Festivali sonbaharın başlarında kutlanmaktadır. Bu kutlama Mehrgün'de yani 6 Ekim'e tekabül eden Hicri Şemsi 16 Mehr başlar ve 6 gün sürer. Mehregan kutlaması Ramgün'de yani Demirci Kave ve İran Kralı Feridun'un Zahhak'ı yenmesiyle sona erer. Mehrgün kutlaması da Nevruz gibi benzersiz ritüeller ve özel geleneklerle yapılmaktadır. Mehrgün kutlamasının felsefesi, insanlara bahşedilen nimetler için Tanrı'ya şükretmek ve insanlar arasında dostluk ve sevgi oluşturmak üzerinedir. İran takviminde bir diğer önemli tarih Yelda gecesidir. Bu gece genellikle 20 veya 21 Aralık tarihinde denk geliyor ve İran takviminde Hicri Şemsi 30 Azer gecesidir. Aslında bu gece sonbaharın son gecesi ve yılın en uzun gecesi olarak kabul edilir. Eski İranlılar Yelda gecesinin ertesi günü güneşin doğmasıyla birlikte günlerin uzayacağına ve ilahi ışığın artacağına inanırlardı. Bu nedenle sonbaharın sonunu ve kışın başlangıcını mehrin doğumu ya da güneşin doğumu olarak adlandırır ve bu nedenle büyük bir festival düzenlerdi. Bu festivalin kökenleri birçok arkeolog tarafından 7000 yıl öncesine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Aile üyeleri, arkadaşlar ve yakın tanıdıklar bu gece genellikle akrabaların büyüklerin evinde bir araya gelirler ve bu uzun gecede çeşitli hikayeler anlatır. İranlı ünlü şair Hafiz'le Fal Bakar ve kuru yemiş, taze ve kuru meyveyle tatlı yerler. İranlılar yazın uzun günlerini hatırlamak için karpuz veya kavun yerler bu gecede. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala her yıl daha ihtişamlı bir şekilde kutlanan bir diğer önemli ve temel kutlama ise Nevruz bayramıdır. Nevruz, yeni yılın başlangıcı ile birlikte gelir ve insanlar bu günlerde farklı gelenekleri takip eder ve yeni yılı kutlarlar. Nevruz, Farsça'da bir kelime olup kökeni Avestaca'ya dayanır. Nevruz, baharın ilk günüdür ve doğa uzun bir uykudan uyanarak yaşamına yeniden başlar. İranlılar da her yıl doğanın yeni mevsiminin başlangıcını kutlarlar. Yeni mevsim, evlerini temizleyerek, kalplerini yenileyerek yaşamlarına yeni ve bereketli bir dönem eklemeye çalışırlar. Antik Nevruz Bayramı, ev temizliği, ziyaretler, hafsin, boyanmış yumurtalar, sebzeli pilav ile balık yenmesi gibi çeşitli geleneklerle tanınmaktadır. Bu gelenekler her bölgede farklılık göstermektedir. Hicri Şemsi 1-4 Ferverdin yani miladi 21-24 Mart günleri resmi Nevruz tatili olarak kabul edilir. Ve insanlar bu günlerde akrabalarını ziyaret eder ve birbirlerini bu bayramı kutlarlar. Ferverdin 12 ve 13 günleri ise sırasıyla İran İslam Cumhuriyeti günü ve 13. günü olarak kabul edilir ve resmi tatil sayılır. Nevruz bayramında çeşitli terimler ve gelenekler bulunmaktadır. Bunlar Nevruz edebiyatını şekillendirir. Bunlardan biri yılbaşı duasıdır. İranlı aileler Haftsin sofrasında yılbaşı duasını okuyarak yeni yılı iyi bir ruh haliyle başlamaya çalışırlar. Ey kalpleri ve gözleri değiştiren, ey gece ve gündüzü yöneten, ey yılları ve halleri döndüren, bizim halimizi en güzel hale dönüştür. Yeni yılın başlangıcından en az bir ay önce İranlıların temizlik yapmaya başladıklarını görmek benim için çok ilginç, güzel ve etkileyiciydi ve bunu yeni yıl başlamadan önce tamamlamaları gerekiyor. Yerleri temizliyorlar, dolapları düzenliyorlar ve perdeleri yıkıyorlar. Kısacası evin her yeri parlamalı ve uzun zamandır kullanılmayan eşyalar atılmalıdır. Evin temizlenmesi insanların ruh hali üzerinde de olumlu bir etki yaratmaktadır. Eski eşyaları atmanın bir boşluk yaratacağına ve yeni eşyaların onların yerini alacağına inanıyorlar. Tüm aile bireyleri, özellikle çocuklar, yeni ayakkabı ve kıyafet alıyorlar. Bayram, ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra İnsan ruhunun da yenileneceği bir zamandır. İranlılar ev temizliğiyle birlikte kötü özelliklerini bir kenara atıyorlar ve ruhlarını düzeltiyorlar. Böylece yeni yıla hazırlıklı giriyorlar. Nevruz'dan 10 gün önce evdeki kadınlar filizlenmesi için mercimek veya buğdayı ıslatıyorlar. Daha sonra bunları bir kabın içine yayıyorlar ve üzerine bir pamuklu örtü örtüp nemli tutuyorlar. Mercimek veya buğday bayrama kadar yaklaşık 10 santimetre boyatıyor. Etrafını kırmızı bir kurdeleyle bağlıyorlar ve böylece sebze bayram masası için hazırlanıyor. Hüseyin'in ebeveynleri hayattayken tüm çocuklar ve torunlar yılbaşı öncesi onların evine gelirdi. Kayınvalidem evin ortasında bir dantel örtü seriyor ve üzerine Haftsin sofrasını kuruyordu. Haftsin masası üzerindeki her şeyin kendine özgü soyut bir anlamı vardır. O masanın üzerine saflığın, aydınlığın ve mutluluğun simgesi olarak düğün aynasını ve şamdanını koyuyordu. Yılın taze ve canlı geçmesi için havuzdaki kırmızı balıklardan birini kavanoza atıyordu. Yumurtaları torunlarına vererek yeni hayatın sembolü olarak boyanmalarını sağlıyordu. Haftsin masası S harfiyle başlayan 7 şey koyma geleneği vardır. Bu 7 şey sarımsak, sebze olan yeşillik, sip olan elma, bir tatlı olan samanu, sumak, sencet olan iğde ve sirkedir. Nevruz dini bir bayram olmamakla birlikte İranlılar hangi din ve inançtan olursa olsun bunu kutluyorlar. Kur'an-ı Kerim ve İslam onların ruhunda yankılanmaktadır ve birçok Müslüman Haftsin sofrasına Kur'an-ı Kerim koyuyor. Arapça yeni yıl duasını okurlar. Bu geceki duayı daha önce sizinle paylaşmıştım. Yeni yılın ilk günlerinde gençler ve çocuklar büyükleri ziyaret ederler. Önce anne ve baba, ardından büyük anne ve büyük baba ve sonrasında halalar, teyzeler, amcalar ve dayılar ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde büyüklerin çocuklara ve genç çiftlere hediye vermesi adettir. Hediye, Kur'an sayfaları arasında saklanan kullanılmamış banknotlardır. Hediye miktarı fazla değildir. Büyükler, bereketi paylaşmak için diğerlerine bu hediyeyi verirler. Hüseyin'in baba annesi Seyyid'di. Her zaman Kur'an'ın sayfaları arasında yeni ve kullanılmamış banknotlar saklardı. Üzerinde yeşil renkle ismi yazılıydı. O, Nevruz Bayramı'nda ve Kadir Bayramı'nda bu banknotları hediye eder ve bu banknotları cüzdanlarına koyarlarsa onlara hayır ve bereket getireceğini, cüzdanlarının asla parasız kalmayacağını söylerdi. Bu yıllar boyunca ben de çok sayıda bu banknotlardan aldım ve aileme, Yunanistan'daki kız kardeşime, Yunanistan ve İngiltere'deki arkadaşlarıma ve Boston'daki editörüme gönderdim ve onların da hayır ve bereket bulmasına vesile oldum. Yılın 11 ayı boyunca da İranlılar birbirlerini ziyaret etmeye devam ederler. Ve meşguliyetlere rağmen akrabaların yılda en az bir kez bir araya gelmeleri gerektiğine inanırlar. Öncelikle gençler yaşlıları ziyaret ederler ve yıl boyunca da onlardan karşılık alırlar. Bayram ziyaretlerinde çay ve meyvenin yanı sıra bazen ev yapımı olan birkaç çeşit tatlı, genellikle pastaneden alınan şekerlemeler, çikolata, şekerler ve badem, fıstık, leblebi, kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği ve benzeri kuru yemişler ikram edilmektedir. Bu yiyeceklerle birlikte davet edildiğiniz partilerde ya hala ikram ederken kabul etmemeniz gerekir ya da bunları sindirmek için güçlü bir mideye sahip olmalısınız. Nevruz 13. gününde doğa yürüyüşleriyle sona erer. Margaret Shaida, Efsanevi İran Yemekleri kitabında birçok İranlının solmaya başlayan bir yeşilliğin kötü ruhları çektiğine inandığını yazmıştır. Bu yüzden onu akan suya bırakırlar. Böylece kötülüklerden uzak dururlar. 13. günün ardından herkes günlük yaşamına geri döner. Birçok İranlı aile içi kutlamalara büyük önem verir. Bu kutlamalardan biri doğum günü kutlamasıdır. İran'daki doğum günü kutlamaları hakkında bilinen en eski belge Herodot'a aittir. Herodot'a göre İranlılar doğum günlerini ihtişamlı kutlamalarla kurban keserek ve yemek dağıtarak geçirirlerdi. Ahamenişler döneminde kraliyet saraylarında en görkemli ziyafet Ahameniş kralının doğum gününde gerçekleşirdi. Kralın yalnızca o gün başını sabunla yıkadığı ve hediyeler dağıttığı tek gün. Sasani döneminde de muhtemelen doğum günü kutlamaları yapılmış olabilir ancak bu konuda elimizde bir belge yoktur. Şahname'de de doğum gününde tebrik törenlerine dair bazı referanslar vardır. Örneğin Rüstem'in doğum gününde büyük bir sevinç yaşanması. Kayınvalidem ve kayınpederimin anne ve babasının doğum tarihleri belirsizdir. Kimlik belgelerinde kayıtlı tarih doğru değildir ve zorunlu kimlik belgesi alma sürecinde muhtemelen bir tarih olarak yazılmıştır. Bu nedenle kendileri ve çocuklarının doğum günlerini kutlamazlardı. Onların sonraki nesli yani 40'lı ve 50'li yıllarda doğanlar veya daha genç olanlar doğum günü ve evlilik yıl dönümlerini birbirlerine hediye vererek kutlarlar. Ancak çocukları için doğum günü partisi düzenlerler. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında adlı podcastimizin bir başka bölümünde Nevruz, Yelda Gecesi ve aile doğum günü kutlamaları üzerinde konuşarak sonlandırıyoruz. Bizi gelecek bölümlerde de yalnız bırakmazsanız çok seviniriz ve eğer içeriklerimizi beğendiyseniz bunu arkadaşlarınıza da önermenizi isteriz. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorunlarınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Haftaya yeniden sizlerle olacağız ve İranlıların gelenek ve görenekleri hakkında daha fazla konuşacağız. Desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Bu veciz kelimeler, ilahi marif, fıkhı meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken, insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bu Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece ne sağılabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Müzik Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
أعوذ بالله من الشيطان.